Herkese selamlar. Hülya Meral'le gastronomi sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün derin bir mevzudan bahsedeceğiz. Gastronominin en başına, en köküne döneceğiz. Tohum konuşacağız, tarım konuşacağız. Tohum ve tarımın geleceğinden bahsedeceğiz. Çünkü bunlar olmazsa olmaz bizim için. Yani bunlar olmazsa zaten ne yemeği konuşabiliriz, ne gastronomi konuşabiliriz, ne de gastronominin geleceğinden bahsedebiliriz. Tabağımıza gelen her gıdadan hepimiz mesulüz. Ve üzerinde konuşmak, tartışmak tabii ki görevimiz. Bu yayınımda her zamanki gibi yine çok kıymetli bir konuğum var. Aslında hazır giyim ihracatıyla uğraşıyor kendisi. Fakat 2010'dan beri atalık tohumla yetiştiricilik yapıyor. Sevgili Cenk Barer konuğum. Cenk Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Çok
Nasıl?
teşekkür ederim ince davetiniz için. Çok teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bugün yine kıymetli bir konudan bahsedeceğiz. Ta gastronominin en başına gidiyoruz.
Evet,
Yani
kesinlikle.
bahsettiğim gibi eğer tohum olmazsa yemek de olmaz, gastronomi de olmaz. Siz de tam
Kesinlikle.
olarak tohumla uğraşıyorsunuz.
Evet.
Sizin...
Gastronomiyi de çok severim.
Ha.
İşe tam dibinden başlayalım dedim.
Evet.
Tarlaya kadar indik. Tabaktan tarlaya kadar indim yani.
Aynen öyle. Çünkü yani tohumdan başlıyor olay, ondan sonra
Evet,
tabağa
kesinlikle. Bu bir
geliyor.
döngü zaten. Aslında başlı ve sonu yok.
Hı.
Tohum hep bir şeydir. Yani hem başlangıçtır hem sonudur tohum.
Hı.
O yüzden çok kıymetli zaten. Şimdi belki çok bodoslama girdik konuya ama
Yo yo, ay gayet.
önemli bir yerde tohum her zaman hem yani tohumla başlarsınız, tohumla bitirirsiniz.
Hı.
Tohumla başlarsınız, üretimi yaparsınız, satarsınız, para kazanırsınız. Üretim yaptığınız materyalden tohum alırsınız. Orada bitmez, orada yeniden başlar. Bu bir döngü.
Evet.
Ama tabii bu döngü bugün çok farklı yerlere doğru gitmiş. Onları da konuşacağız sizin
Bütün
sorularınızı açacağız.
detaylarını konuşacağız bugün. Benim için tohum şu anlamda önemli. Ben çocukken dedemden hatırlıyorum. Yediği hiçbir meyvenin çekirdeğini çöpe atmazdı. İlla kendi sahibi olması gerekmiyor arazinin. Bulduğu herhangi bir toprağa tohumu mutlaka sokardı, ederdi. Oradan bir bakmışsınız yıllar sonra bir
Manisa
mey...
Tarzan'ını biliyorsunuz değil mi?
Evet.
Evet, aslında bu böyle öyle bir şey. Ne kadar güzel bir iş yapmış o insan. O güzel insan yani.
Bana da
Dediğim yer kafa
çocukken
çekmiş.
böyle bir şey öğretiyor ve ben de
Evet,
şimdi
öyle bir şey aslında. Evet.
insanlarla paylaşıyorum böyle bir şeye. Zaten bu aslında insan neslinin devamlılığı için de gerekli bir şey. Yani biz bu tarz şeyler yapacağız, sorular soracağız, araştıracağız ve sorularımıza doğa dostu yanıtlar bulacağız ki böyle bir şeyin devamı gelsin, değil mi? Neslin devamı gelsin.
Bilinçlendirme çok önemli bu konuda insanlar.
Evet, bütün hepsini konuşacağız bugün. Biz bugün tohum konuşacağız dedik ama şuna hep altını vurgulamak istiyorum. Şunun altını vurgulamak istiyorum. Bir gıda nereden gelmiş pek sorgulamıyoruz. Genelde biz hani önümüze geldiği zaman marketten alıyoruz ama aslında nereden gelmiş, nasıl üretilmiş, içinde ne var, nasıl paketlenmiş, değil mi? Hangi yollardan bize ulaşılıyor? Ve şimdi hatta dünyada şu sorgulanıyor. O üretilirken acaba insana ve hayvana saygılı davranılmış mı? Yani
Sonuçta artık günümüzde gıdaların da karbon ayak izi var maalesef.
aynen. O yüzden
Dünyada tur
bunları
attırılıyor çünkü gıdalara.
hı.
Yani Amerika'da üretilen buğday bugün Hindistan gibi bir buğday üreticisi ülkeye Amerika buğday satıyor.
Evet.
Bu aradaki mesafeyi düşünebiliyor musunuz o gittiği yol buğdayın yani? Ne
İnan
gerek var?
inanılmaz bir şey var,
Hiç gerek
karbon
yok.
ayak izi
Gerek
varsa.
yok ama
Hı.
işte bunu dayatmalarla yaptırıyorlar insanlar.
Evet,
Maalesef.
hepsinden konuşacağız. Biz önce Göbekli Tepe ile başlayalım istiyorum. Çünkü
Peki.
neden? Tarihin, insanlık tarihin oradan başladığı ortaya çıktı, değil mi? Alman arkeolog Klaus Schmidt'in ve ekibinin çok uzun yıllar süren kazıları sonucunda gördük ki aslında 10 bin yıllık kalıntılar bize insanların yerleşik yaşama Göbekli Tepe'de geçtiğini gösteriyor. Ve yerleşik yaşam demek de orada buğday ekmek demek.
Evet.
Dolayısıyla tohumun ilk yeşerdiği yer olan Göbekli Tepe ile hani başlayalım istedim ben.
Şimdiki bulgularla öyle gözüküyor. Ama kazdıkça daha derine gidiyormuş diye duydum ben. Bilmiyorum
Yine
çok.
ikinci fazı başladı Urfa
Bir alt
taraflarında.
katmana iniyorlar herhalde. Daha da aşağısı varmış. Daha da eskisi yani.
Şu an çıkan alanın sadece zaten %10'unun hani ortalıkta olduğu görünüyor. Kim bilir daha neler göreceğiz. Dedik yani siz de bu alanda çalışmalar yapıyorsunuz. Tohum ve tarımla ilgili çalışıyorsunuz. Biz hani övünüyoruz tarım ilk bizden başladı. Dünyada tarım buğday ilk burada
Evet.
yetişti vesaire falan ama biz kendi toprağımıza, tarımımıza, tohumumuza sahip çıkıyor muyuz sizce?
Evet, Göbekli Tepe dünyaca meşhur bir bölge. Biliyorsunuz zaten buğdayın ana vatanının bir kısmı bizim topraklarımızda, Mezopotamya'nın bir kısmı da bizim topraklarımızda. Buğday bizim işte Avrupa'nın, belki Afrika'nın bir kısmının, Asya'nın bir kısmının ana gıda kaynağı. Çok önemli bir bitki, buğday bitkisi. İlk kültüre alınan bitki, yani çiftçiliğin başladığı ilk bitki olduğu düşünülüyor buğdayın. Çiftçilik buğdayla başladığı düşünülüyor. İşte Göbekli Tepe'de de bunun kanıtları var. En son tarımı 10 bin sene diyordular, 12 bin seneye çıkardılar Göbekli Tepe'den sonra. Artık daha kazdıkça belki daha da aşağı derine gidebilir. Göbekli Tepe ile tabii övünüyoruz ama tarımımızla övünecek durumda olmadığımızı düşünüyorum. Ama bu kesinlikle, açık söyleyeyim, bu benim şahsi görüşüm. Hiçbir şeyi kimseyi bağlamaz. Kimseye laf atmıyorum. Kimseye şey yapmak istemiyorum. Yani suç atmak istemiyorum. Bir kere önce her şey bireysel başlar. Herkes toprağına sahip çıkacağız. Biz tarım ülkesiyiz sonuçta. Hepimizin muhakkak bir köy kökeni var. Herkesin, dünyada herkes zaten, kimse şehirler eskiden yoktu şehir. Biz önce tarımımıza, tohumumuza sahip çıkacağız. Ondan sonra devletten bekleyeceğiz sahip çıkmasını. Ama bizim hiçbir bilgimiz yok, hiçbir fikrimiz yok. Hiçbir şeyimiz, bir uğraşımız, hiçbir şeyimiz yok. Her şeyi karşı taraftan beklediğiniz zaman maalesef hiçbir şeye sahip çıkılmıyor. Tabii ki bazı konulara da direkt devletin sahip çıkması lazım. Özellikle bu bizim savunucusu olduğumuz, yani ben ve benim gibilerin savunucusu olduğu atalık ve yerel tohum çeşitleri. Bunlar çok önemli. Bunları da konuşacağız sizinle zaten. Türkiye'deki bitki çeşitliliği Avrupa'nın neredeyse tamamı kadar. Endemik bitkiler, yani endemik ne demek? Sadece Türkiye'de yetişebilen, gen kaynağı yetişebilen demeyelim de gen kaynağı Türkiye olan bitkiler Avrupa'dakinin tamamından bile fazla. Yani biz hazinenin üzerinde oturuyoruz Türkiye'de, Türkiye coğrafyasında. İşte buna ne kadar sahip çıkıyoruz, buna sahip çıkmıyoruz. Pazarımız her şeye açık. Tamamen serbest bir pazar ekonomisi içerisindeyiz. Her şey ithal edilebiliyor Türkiye'ye. GDO'yu tabii ki bundan hariç tutuyorum. Yem bitkileri hariç mi GDO'lu tohum girişi yasak zaten Türkiye'ye. Birçok özel türlerimiz var. Hemen aklıma sığla ağacı geliyor mesela. Sığla ağacı Türkiye'ye özel, has bir tür. Tabii ki endemik tür deyince sadece yenecek şeyleri anlamamamız lazım.
Tabii.
İşte ağaçlarımız var, çalılarımız var. Tıbbi bitkilerimiz var. Bunlar da çok önemli. Tıbbi bitkiler de çok önemli.
Aromaterapide
Şifa
kullanılıyor.
kaynakları. Evet, şifa kaynağı tıbbi bitkiler. İşte bunlara ne kadar sahip çıkıyoruz? Para kazandırdığı sürece maalesef sahip çıkıyoruz. Para kazandırdığı sürece peşinden gidiyoruz. İhracat yapabiliyorsak sahip çıkıyoruz. Tabii bu araya şeye giriyor, hibritler giriyor bu zamanda
Onlara da
işin içine.
geleceğiz. Evet, onları da
Evet,
soracağım.
evet, evet,
Hepsini
evet.
soracağım. Peki ilk başta şunu öğrenmek istiyorum. Yani ben biliyorum ama hani bizi dinleyenler de sizden detaylı öğrensinler istiyorum. Yerel tohumla yerli tohum aynı şeyler mi? Farklısı arasındaki farklar neler?
Yerel tohumla yerli tohum algı olarak insanlarda aynı şeyi uyandırıyor, aynı algıyı uyandırıyor ama farklı şeyler. Yerel tohum, bir tohumun yerelde uzun zaman boyunca, birkaç nesil boyunca ekilip bulunduğu coğrafyanın toprak ve iklim koşullarına uyum sağlamış, ona has bir özellik kazanmış, şekil olarak, lezzet olarak tohumlara yerel tohum diyoruz. Yerel tohumlar aynı zamanda atalık tohumlar. Yani atalık tohum nedir? Hemen onu söyleyelim. Atalık tohum, üründen tohum alıp ektiğinizde her yıl kendini yenileyen tohumlara atalık tohum diyoruz. Yani kısaca soyu yürüyen tohumlara atalık tohum diyoruz. Atalık tohum, bitkiden aldığınız tohumu ekersiniz. Ondan çıkan bitkiden aldığınız tohumu ekersiniz. Bu şekilde dünya durdukça devam eder. Bunlar atalık tohum. Atalık ve yerel ise anlattığım gibi bir yerde özel, hemen aklıma gelen Ayaş domatesi geldi aklıma. Beypazarı'nın havucu geldi ama Beypazarı'nda artık havucun hibrit olduğunu biliyorum. Özel bir havuç kaldığını düşünmüyorum. Bizim burada
Çanakkale
mesela bezelyemiz
domatesi.
var, benim bulunduğum yerde Trakya'da baklamız var, yerel çeşitler. Tabii ki bakla İzmir'de de var, Adana'da da var ama buradaki buraya has bir bakla. Bu yerel. Şimdi insanların bu atalık ve yerel hassasiyetini bilen ve para kazanmak isteyen bazı firmalar sattıkları hibrit tohumları yerel tohum olarak satıyorlar. Niye? Çünkü yerelde üretilmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nde belli bir bölgede üretilmiş, bunları yerel tohum diye satabiliyorlar. Ama tabii ki etiketlere hibrit olduğu yazılmak mecburiyetinde, ama büyük harflerle yerel tohum yazıyor. O yüzden biz yerel tohumla yerli tohumu kesinlikle birbirinden ayırıyoruz. Toplantılarımızda, şimdi oraya da geleceğiz zaten. Bu işle ilgili çok insan var Türkiye'de. Biz zaman zaman buluşuyoruz. Artık tabii ki sadece internet üzerinden buluşabiliyoruz maalesef bu salgından dolayı. Hep atalık yerel ibaresini kullanırız. Yerli tohum demeyiz. Sadece yerel de demeyiz. Atalık yerel tohum deriz. Yerli tohum olduğu zaman da aynı şeye giriyor. Yerli. Yerli ne demek? Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde üretilmiş her şey yerli olabiliyor. Ama siz hibrit tohumu da burada üretirseniz yerli olur. GDO'daki yasak GDO Türkiye'de üretilmesi. Üretirseniz yerli GDO olur. Ama bizim konumuz atalık ve yerel tohumlar. İnsanlar bunun ayrımını iyi bilmesi lazım. Özellikle üretim yapmak isteyen, üretime başlamak isteyen, bu konuda fikir sahibi olmak isteyenler bunu öğrenmek zorunda. Bizim sağlıklı gıda için istediğimiz tohumlar, yani soyu yürüyen tohumlar, atalık ve yerel çeşitler. Yerli tohumlarda tabii ki sizin ne ifade etmek istediğinize bağlı, ama işte bazı böyle kelime oyunları olabiliyor. Onun için onu hiç kullanmayı tercih etmiyoruz, yerli tohum.
Anladım. Peki atalık tohum dediğimiz bu yerel tohumları satmak yasak ama takas edilebiliyor, değil mi? Orada sakınca yok.
Şöyle, tohum satışı yasak değil. Yasak olan tescil edilmemiş tohumların satışı yasak. Tescil de ne demek? Firma olmanız gerekiyor. Tohumu seleksiyona almanız gerekiyor. Yani saflaştırmanız gerekiyor. İşte homojenize ediyorsunuz. Türü saflaştırıyorsunuz. Bunun belli bir prosedürü var, belli bir süresi var. Ben bunları çok net bilmiyorum. Çünkü böyle bir işle uğraşmıyorum. Firmanız olması gerekiyor. Ziraat mühendisi istihdam etmeniz gerekiyor. Uğraşmanız, para harcamanız gerekiyor. Ve bu sürenin sonunda şartlarınız yeterli bulunursa tohumunuz sizin adınıza tescilleniyor. Bu sonuçta atalık bir tohumdan gelen, hibritleştirilmemiş bir tohumsa soyuyla devam edecek. Yani atalık tohum olarak devam edecek, ama tescillenmiş oluyor. O tohumu satabiliyorsunuz. Ama ben ve benim gibiler, ben köylüyüm şu anda mesela ve üretim belgem var. Ziraat odasına kayıtlıyım. Ama ben elimdeki tohumları tescil ettirmediğim için satamıyorum. Bunların satışı yasak. Benim elimdekiler köylü tipi dediğimiz, köylü çeşidi dediğimiz, atalık çeşit dediğimiz tohumlar. Benimkiler hibrit değil, atalık tohum tamamen. Tohumlar artık doğal, nerede başladıysa ucu, bugüne kadar nasıl gelmişse bir şekilde benim elime gelmiş. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek, ama bunları satamıyorum, yasak. Ve ilk kanun çıktığı zaman şu da vardı, çok ilginç bir şeydi bu. Elinizde ihtiyacınızdan fazla bulundurmak da yasak, para cezası.
Neden? Amaç ne?
Siz el altından satma ihtimaliniz var ondan diye düşünüyorum. Yasa bu şekilde açık, yani yoruma açık. O yüzden ben burada istediğimi söyleme hakkı görüyorum kendimde. Çünkü net şundan dolayı yasak demiyor. İhtiyacınızdan fazla elinizde bulundurmak yasak. Tabii ki biliyorsunuz Türkiye kararnamelerle, işte kanun hükmünde kararnamelerle, onlar kolay çıkarıldığı için, işte onlarla yürüdüğü için belki bu değiştirilmiştir, bilmiyorum, ama ben yasayı okuduğum zaman bu şekildeydi. Elimizde, buna da kim karar veriyor bilmiyorum. Tabii ki Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı karar veriyordur. Yani burada benim 20 dönüm yerim var. Bakacaklar, elimde de şu kadar kilo tohum var. Diyecekler ki hayır, bu senin ihtiyacından fazla, sana ceza kesiyoruz diyebilirler. Veya tamam, bu senin ihtiyacın kadardır, ceza kesmiyoruz diyebilirler. Böyle bir hak var
Ya
yasada.
biraz hani saçma bir şey olmuş ama yapacak bir şey yok.
Evet ya,
Şimdilik.
ucu açık en kötü yasalar bunlar bence. Her şey kesin, net ve belirli olması lazım ki insanlar ne yapacağını bilsinler.
Peki deminden beri hibrit hibrit diyorsunuz ya, şimdi şehirde yaşayanların belki de hiç duymadığı bir kelime nedir hibrit? Hibrit tohum.
Hibrit çok girdi hayatımıza aslında. Birçok insan, özellikle pandemiden sonra sağlıklı gıdaya ilgi arttığı için insanlar biraz öğrendiler. Hibritin kelime manası zaten melez demek. Hibritler melez tohumlar. Yani nasıl, örnek verelim. İki çeşit domates var elimizde. Birinin kabuğu kalın ama çok lezzetli değil. Birinin de kabuğu çok ince ama çok lezzetli. Kabuğu ince olanı uzun yola gönderemezsiniz. Yani ticaretini yapamazsınız. Bunu endüstriyelleştirmek için ne yapmak lazım? Hem lezzetli hem kabuğu kalın, yani yola gider olması lazım. Bu iki domatesi melezliyorlar birbiriyle. Bundan yeni bir
Tür.
melez tür çıkıyor ortaya. Hem lezzetli hem kabuğu kalın çeşit. Ama Melezlerde şöyle bir sıkıntı var. Siz melez tohumu bunu yapan firmadan gidip satın almak zorundasınız. Melezi yapmak çok kolay bir şey değil. Bilgi beceri gerektiriyor, para gerekiyor. Kimyasal yöntemler de kullanılıyor melezleme yapılırken. Bunları bilmek lazım. Yani yüksek ziraat mühendisleri yapıyor bu işleri. Gen mühendisleri yapıyor. Melezlemeden yani hibritleştirilmiş tohumu aldığınız zaman ürünü o sene güzel ekiyorsunuz, yapıp çıkan ürünü satıyorsunuz ama iş oradan tohum almaya gelince iş karışıyor. Melezden aldığınız tohumu ektiğiniz zaman bir sonraki sene aynı ürün çıkmıyor. Yani hem kalın kabuklu hem lezzetli domates çıkmıyor. Ya ana babaya dönüyor, ya annesine çekiyor, ya
Ya
babasına
babası.
çekiyor. Ya gene ince kabuklu lezzetsiz domates olacak ya da kalın kabuklu lezzetli domates olacak. Yani açılım gösteriyor. Bu aynı şuna benziyor. Bir zenci ile beyazın çocuğu oluyor. Çocuk zenci. Ama annesi beyaz. Çocukta beyaz geni de var. Bu çocuğun çocuğu olduğu zaman ya beyaz oluyor ya zenci oluyor. Yani böyle bir açılım gösteriyor. Saf bir ırk olarak ama bir zenci ile zencinin çocuğu zenci olur. Beyaz olma ihtimali yok. Bir beyazla beyazın çocuğu zenci olma ihtimali yok. Yani en basit anlatımıyla o şekilde aklımızda
Tarif
canlandırabiliriz.
edebiliriz.
Hibrit tohumlar soyu yürümeyen tohumlar maalesef.
Bir kere
Hep
ekiliyor,
satın
ondan
almak zorundasın.
sonrasında yok zaten.
Evet. Her yıl satın almak zorundasın.
Çok daha maliyetli. Peki bir de hep şey diyorlar ya, ben sertifikalı tohum kullanıyorum. Sertifikalı tohum nedir?
Sertifikalı tohum işte bu hibrit tohumlar sertifikalı tohum. Sertifika numaraları var bunların. Sertifikalandırılmış tohumlar. Zaten özelliklerinde yazıyor. Örneğin diyor ki kök hastalıklarına duyarlı. Örneğin mesela salatalık bitkisini ele alalım. Salatalık bitkisi mantar hastalıklarına çok açıktır, yetiştirmek zordur. Hibritlerde bu sorun oldukça aza indirgenmiş. İşte melezleyerek mantar hastalıklara dayanıklı olan bitkiyle çok lezzetli olan salatalık hibrit çeşitler geliştirmişler. Onlar da insanlar bunları satın alıyorlar. Ama şu var. Melez çeşidi aldığınız zaman onun yanında size diyorlar ki şu kimyasal gübreyi kullanacaksın, bu kimyasal ilaçları atacaksın. Melezler en iyi ortama göre
Ekiyor.
hazırlanmıştır. Toprak isteklerini en iyi şekilde hazırlayacaksınız. İlaç istekleri en iyi şekilde olacak. Gübre, kimyasal gübre, parantez açalım orada kesinlikle doğal gübre değil. Kimyasal gübrede ne öneriyorsalar onu kullanacaksınız. Yani size tohum satıyorlar, ilacı satıyorlar, kimyasal gübreyi satıyorlar. Ancak o şartlarda verimli. Ama bizim doğal çeşitlerimiz fırtına olur, sel olur, güneş açar, güneş kapar, çok yağmur yağar, az yağmur yağar. Bir şekilde hep soyunu devam ettirir. Elinize az da olsa ürün geçer muhakkak. Ama onlarda öyle bir şansınız yok. Bu şartlardan birini az yerine getirdiğinizde veya hiç yerine getiremediğinizde ürün kalitesi çok düşer, pazara veremezsiniz. Zaten endüstriyel ürün bunlar. Besleyicileri de tartışmalı. Şöyle söyleniyor. Doğal ürünün besleyiciliği hibrit ve GDO'dan miktar vermeyeyim de işte birkaç kat fazla deniyor. Bunlar hep araştırmalar. İnternetten bulabilir insanlar bunları. Yani birinden hibritten 3 kilo yiyeceğinize bizim doğal atalık ürünümüzden 1 kilo yemeniz yeterli mesela. Vitamini ve gıdayı alabilmek için.
Tabii
Arada böyle farklar var.
mevsiminde tüketmemiz gerekiyor, değil mi? Mesela kışın ortasında
Kesinlikle,
domates,
kesinlikle
patlıcan
mevsiminde.
vesaire desteklemiyoruz
Kesinlikle.
zaten.
Eskiden karpuz çıktığı zaman yaz geldi anlardık. Domates çıkınca yaz geldi anlardık. İşte
Şimdi
portakal çıkardı kış gelmeye yakın derdik falan. Şimdi artık öyle bir şey yok. 12 ay her türlü meyve sebze var. Ama o zamanki ne lezzeti alabiliyoruz ne gıdayı alabiliyoruz.
mümkün değil tabii ki. Peki
Eskiden
tohum
şöyleydi böyleydi de
takası. Buyurun.
insanlar yani lezzeti şöyle yok artık onlar yok kayboldu hepsi.
Ne çocukluğumuzdaki domatesin kokusu var, ne salatalığın,
Yok,
tamamen
evet. Bakın bir salatalık kesilince
kimyasal.
evde evin içinde kokardı her yer mis gibi. Şimdi öyle bir şey yok. Su sadece. Ne olduğu belli değil.
Peki tohum takasından bahsettik ya, takas etmek yasak değil dedik falan. İlk
Evet, tohum
2010'da
takası yasak değil. Onu henüz yasaklayamadılar. Bu konuştuğumuz konular bütün dünyada böyle ama ben sadece burada
Türkiye'de değil, sadece her
Türkiye'ye
yerde.
has bunlar zorluklar ve sıkıntılar değil. Bütün dünyada böyle. Dünyanın birçok ülkesinde tohum satmak yasak. Ama tohum takasını henüz yasaklayamadılar. Tohum takası serbest. Çiftçiler aralarında halen tohum takas edebiliyorlar.
Ne güzel. Bu da tabii tohumları arttırıyor ve daha çok korumamızı sağlıyor. Peki ben ilk haberlerde izlemiştim. 2010 yılıydı, İzmir Torbalı'nın Karaot köyünde tohum takası yapılmıştı, değil mi?
Evet.
Sonra bu
Evet.
Seferihisar'a sıçradı. Aydın Yenipazar, Çanakkale Bayramiç,
Evet.
İzmir Bornova. Sonra İstanbul'a geldi. Ulusal Tohum Takas Merkezi diye bir şey var. Sizin de o
Evet.
bünyede yöneticilik
Evet.
yaptınız. 2013'te siz aralarına katıldınız ama 2012'de Ali Özırmak ve arkadaşları tarafından kuruldu Ulusal Tohum Takas Merkezi. Ulusal Tohum Takas Merkezi neler yapıyorsunuz? Orada yöneticisiniz, pek çok şeye karar veriyorsunuz.
Evet, Ulusal Tohum Takas Merkezi şu anki sayılarla aşağı yukarı birkaç tane de alt grubumuz var. 100 bin kişi civarındayız.
Oh.
Bütün Türkiye'nin her yerinden, evet, Kıbrıs'tan da üyelerimiz var. Ali Bey ve arkadaşları kurmuştu. Kuruculardan sadece şu anda Ali Bey devam ediyor. Biz iki arkadaş da yöneticiyiz grupta. İstanbul grubunda yöneticiyim ben. Ulusal Tohum Takas Merkezi çok yakın zamanda Ali Bey söyledi bana, net hatırlam 180 bin paket tohum dağıttık Türkiye'de
Oh,
şu ana
çok
kadar.
iyi.
Türkiye'de şu anda bu işi en ciddi ve en büyük çapta yapan tek grup biziz. İlk dediğiniz gibi 2010'da İzmir Torbalı'da yapıldı bu. Zerrin Çelik hocamızın doktora teziydi bu iş. O organize etmişti. Sağ olsun kendisi 2 yıl önce burada da benim bölgemde de biz şenlik yaptık. Orada da konuşmacı olarak katıldı, geldi. Biz tohumları, atalık ve yerel tohumları insanlara ulaştırıyoruz bedelsiz olarak. Üreticilerimiz var, ben gibi. İsimleri bizde saklı. Bunları kimse bilmiyor. Tohumlar onlarda üretiliyor. Oradan merkeze gidiyor. Merkezde de gruptan talepte bulunan kişilere, uygun görülenlere biraz eleme de yapıyoruz. Onları söyleyemiyorum neye göre yaptığımız elemeleri. Herkese tohum vermiyoruz.
Tabii hakkını
Çünkü
verecek olanlara vermek lazım ki.
hem hakkını verecek olanlara hem firmaların eline, açıkça söyleyebilirim. Bunda bir beis yok. Firmaların eline geçmesini istemiyoruz. Ha, firmalar gidip kendileri bulamaz mı? Bulurlar. Biz işleri kolaylaşsın istemiyoruz. İnsanların sırtından para kazanmalarını istemiyoruz. İnsanlar bu kadar emek veriyorlar. O kadar çalışıyorlar tarlada. Bunları kaptırmak istemiyoruz insanları. Çünkü oradaki amaç sadece ticari. Bizim burada bir ulvi bir amacımız var. Bu tohumların kaybolmasını istemiyoruz. Bakın hibritte bir sağlık açısından bir sıkıntı yok. Hibrit biyoçeşitliliğin önündeki en büyük engel. Çünkü insanlar, köylüler tohum almıyorlar artık. Hazıra alışmak kolaydır derler ya.
Ya köylerde bile
Şeyde
A101 var artık, BİM var yani, hani köylü hiçbir şekilde
ben
üretim
tamam, ben
yapmıyor
İstanbul'a
zaten.
yakın bir köyüm ama benim köyümde bile 4 tane 2000 nüfuslu köy, 4 tane market var.
Evet.
İnsanlar kolaya çabuk alışıyorlar. Tire pazarına gittim ben 3-4 sene önce. Bunu anlatıyorum. Çok şey bir anekdot. Hemen hızlı anlatacağım. Domates arıyorum. Değişik domatesler. Ben domates çok seviyorum. En çok yetiştirilen bu arada sebze. Sebze mi meyve mi karar veremiyorlar hala ama domates. Dünyada en çok yetiştiriliyor. Değişik domates çeşitleri. Tire pazarı da o kadar büyük ki. İlk defa gidiyorum. Telefonun navigasyonunu açtım. Kaybolursunuz yoksa. O kadar büyük bir pazar. İnanılmaz. Çok güzel bir yer. Bir domates çeşidi gördüm. Gözümü de kestim. Çocuk da oranın köylüsü. Zaten köylü tezgahları belli. 2 kilo domates getirmiş, 5 kilo biber, işte 750 gram turşuluk biber, 3 tane salatalık var falan, böyle tezgahlar belli. Zaten konvansiyonel tezgahla yarı yarıya neredeyse, tüccarlarla yani. Dedim ki şu domateslerin bana olgunlarından ver, eziklerinden ver, yani tohum alacağım çünkü. Çocuk anladı, abi dedi tohum mu alacaksın dedi, evet dedim. Tamam dedi, seçti verdi bana ama içime bir şüphe düştü. Dedim ki bilmiyorum ben dedim, tabii ki biliyorum. Tohumu dedim nasıl saklayayım ben, nasıl alayım? Sen nasıl yapıyorsun dedim. Dedi abi dedi ben saklamıyorum tohumu dedi. Niye dedim? Dedi bu satılıyor zaten alıyorum dedi. Dedim bana ben sordum ama yerli bizim tohumumuz dedim. Evet dedi bizim oradaki ziraatte satılıyor dedi. Bizim bahçede ekiyoruz ya dedi. Şimdi onun bahçesinde ekiliyor olması onun için yerli olmasına yeterli. Ama öyle değil. Tohum dış kaynaklıysa veya hibritse sonuçta onun soyu yürümeyecekse ben ne yapayım? Domatesleri aldım tabii ki ama yedim sadece domatesleri. Yani hibritte gene onu
Tohumunu
söyleyelim. Bakın hibriti üretmek ve satmak yasal bir iş. Bunda
alamam.
bir beis yok. Sorun yok. Ama bu şekilde şimdi o köylü arkadaşım belki kendine göre, tabii ki köylüyü de burada suçlamıyorum ben. Geçim dünyası çok sıkıntıları var. Köylüler geçinemiyorlar artık. İnsanları, kitlelerini doyuran insanlar kendilerini doyuramıyor artık. Ne kadar açık. Tonlarca orada buğday yapıyor adam ama kendisi aç. Doyuramıyor,
Evet.
yetmiyor aldığı.
Borçlarını ödeyemiyor çiftçi.
Evet, kesinlikle.
Kredisini
Niye diyor çeşit? İşte bu gibi, bu insan şimdi 3-4 sene kendi tohumlarını ekmediği zaman zaten elindeki tohumlar ölecek,
ödeyemiyor.
yenilemediği için. Hibrite mahkum. Böyle insanlar yapmadığı sürece, ellerindeki ata tohumunu devam ettirmediği sürece, bu arada tohum en iyi ekilerek saklanır. Bana soruyorlar tohumu nasıl saklayalım? Her sene ekin diyorum. Her sene ekin, tohum alın. Bu en kolay yöntem bu. Bir sene her yerde durur tohum, hiçbir şey olmaz. Özel bir yönteme gerek yok.
Sizden tohum
Yani her
almak için peki ne yapmak lazım? Size üye mi olmak gerekiyor? Ya da işte mesela kime ne kadar
temas
tohum
merkezinden
veriliyor?
evet tohum almak için öncelikle üye olmak lazım. Orada bir süzgeç var. O süzgeçten geçmeniz lazım. Üye olduktan sonra kurallar var. Kurallar dahilinde istek yapıyorsunuz. Tohum alabiliyorsunuz ulusal tohum temas
İstediğiniz
merkezinde.
tohum mu alıyorsunuz yoksa sizin verdiğiniz tohumları mı alıyor
İşte
alan kişi?
biz liste yayınlıyoruz orada. Ali Bey sağ olsun bu işlerle tek başına uğraşıyor gece gündüz. Listeyi yayınlıyor. 1300'ün üzerinde çeşidimiz olması lazım, öyle hatırlıyorum.
Müthiş.
Dağıtılabilecek olan türlerin listesini yayınlıyor. Siz o envanteri indiriyorsunuz. Oradan isteklerinizi, ne kadar paket hakkınız varsa paket olarak istiyorsunuz. Tabii ki gönderdiğimiz tohumlar minik paketlerde, içinde 10 tane, 15 tane tohumun çeşidine göre adet. Bunlar, ben işte bunları bahçeye ekeyim de bu sene bunları yiyeyim değil.
Devam ettirmek için, elinizde tutmak
Evet,
için.
aynen öyle. Siz bir sene zaten onu bir kere aldığınız zaman ondan sonra bir daha ulusal tohum takas merkezinden bile değişik çeşit ihtiyacınız yoksa bir daha almaya gerek yok. Onların soyu sizin elinizde yürüyor zaten. Ama hibritte bu şans yok. İşte
Tabii o bir
hibrit
kere.
yaygınlaştığı sürece bu tohumlar kaybolacak. Bu tohumlar kaybolunca hibrite mahkum kalacağız. Paketi şu anda 100 liraya satılan hibrite 10 bin lira da dese vermek zorundasınız. Ne yiyeceksiniz?
Evet.
Ot toplayıp
Evet.
yiyemeyiz.
Evet.
Ağaçları da yiyemeyiz. Ne yiyeceğiz? 100 dönüm tarlanız var. Tohumunuz yok. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Açsınız. 10 bin dönüm tarlanız var. Tohumunuz yok. Ne yapacaksınız? Açsınız.
Evet.
Onun
Ben tam
için
da o konuya
atalık ve
geleceğim.
yerel çeşitleri ne pahasına olursa olsun muhakkak korumamız gerekiyor.
Tam da o konuya geleceğim. Ben bazen arkadaşlarımla esprileşiyorum. Şey diyorum. Anneannenizin sandığından eğer tohum falan çıkarsa onları hemen bir kenara saklayın. Çünkü yakında işte yani bir süre sonra külçe altın değerinde olacak onlar. Sakın hani
Şu
heba
anda da öyle.
etmeyin. Şu
Bakın
anda da öyle
şu anda
tabii.
öyle.
Tabii.
Evet, yani hibrit tohumların bile şu anda domatesin kilosu 250 bin lira civarı. Tohumun kilosu.
Ne kadar şey.
Çok daha üst örnekler de var. Perakende indikçe fiyat artıyor. Ben elime geçen bir tohumdan hesapladım bunu. 180 bin dolardı fiyatı.
Oo,
Tabii
çok
ben
ciddi
3,5
rakamlar.
dolara satın almışım onu ama kiloya vurduğunuz zaman
Evet.
180 bin dolar. Çok
Evet.
büyük bir rakam,
Çok
inanılmaz.
ciddi bir rakam.
Şu anda da külçe altın da yerinde yani tohumlar.
Öyle tohumu korumak derken hemen böyle vurgulamak istediğim bir şey var. Norveç'i konuşalım istiyorum. Norveç'te 125 metre
Sıva var.
derinde, değil mi? Herhangi
Evet,
bir
evet.
nükleer saldırı veya tsunamiye karşı korunaklı bir tohum bankası kuruldu. Yani adamlar resmen 3 milyondan fazla tohumu kayıt altına tutuyorlar şu an. Dünyada petrol de bitse, su da bitse tohumu nasıl diyeyim mücevher gibi saklıyorlar ilerisi için.
Şimdi orası diyorlar ki bir felakete karşı banka. Şimdi orada bir felaketin olmayacağının garantisi var mı?
Evet,
Yok.
evet. Her
Tek bir
şey
yerde olur
olabilir.
mu böyle bir şey? Mantıklı olsa bunu dünyanın bir ilkokul çocuğuna da sorsanız der ki 25 tane yer yapalım bütün dünya genelinde. Hepsine birer örnek gönderelim, saklayalım. Birkaç sene evvel su bastı bu depoyu biliyor musunuz?
Öyle mi? 125 metre derin
Evet.
olmasına rağmen.
Evet, su bastı depoyu. Hani çok güvenliydi burası?
Ha, orası da değil öyleyse. Onu bilmiyordum,
Bence değil
duymamıştım.
tabii ki. Orada başka bir hesap var zaten tohumların toplanmasında.
Gerçekten
İşte bu böyle
samimi
gitgide
mi yani?
gitgide hibritler yayıla yayıla, GDO yayıla yayıla, atalık ve yerel çeşitler kalmayınca hibritçiler de atalık ve yerel doğal çeşitleri anaç olarak kullanıyor. Kendileri oturup da laboratuvarda işte biz şöyle bir domates üretelim, böyle bir buğday yapalım demiyorlar ki. Doğada var olan çeşitleri alıp birbirine gen aktarımı yoluyla veya hibrit daha kolay olan gen aktarımı GDO'da oluyor. Hibritte de tohumların melezlenmesi, tozlaşmayla yapıyorlar bunu. Bu şekilde yeni çeşitler. Bu bir icat değil. Ama tescilleniyor. Normalde patent icatlara verilir.
Evet,
Onlar
evet.
doğada var olanı kendi adlarına tescilliyorlar.
Kaydettiriyorlar ve test
Ne kadar
ettiriyorlar.
acı bir şey bu yani
Çok.
ve bu kesinlikle çiftçinin hakkı. Bu işler son 100 yıldır, 150 yıldır yapılıyor. Hadi Mendel başlamış o tamamen safiyane şeylerle, papaz bezelyelerle, işte bunu okulda hepimiz gördük, ilkokulda bile gördük bunu
Evet,
yani. O
evet.
başlamış ama ondan öncesi böyle bir şey yok. O tohumları bugüne kadar kim getirmiş? Çiftçiler getirmedi mi?
Tabii.
Ama şimdi çiftçinin tohum satması yasak. Bulundurması bile yasak fazlası. Şu anda
Terslik.
bilmiyorum hala öyle mi ama
Terslik
satmak
olur
yasak, onu
aslında.
biliyoruz. Evet. Ben şimdi çıkıp elimdeki tohumları satıyorum diyemem, yasak, cezası var. Elimdeki tohumları satıyorum diyemem, elimdeki fideleri bile satamam bu tohumdan yaptığım. Sadece bu tohumdan ürettiğim sebzeleri, meyveleri veya buğdayı, işte ne yapıyorsam tahılları, bunları satarım.
Peki Tarım Bakanlığı'nın bir söyleşisinde geçen bir cümle var. Mesela diyor ki her atalık tohum denilen atalık tohum değil. Bizim onları işte analiz ettiğimiz bir ekibimiz var. Onlar tohumları inceliyorlar, gen haritasına bakıyorlar. Ona göre sınıflandırıp da hani gerçekten atalık tohum olup olmadığına karar veriliyor deniyor. Sizdeki o atalık tohumlar neye göre sınıflandırılıyor? Hani ya da bakan kişi anlıyor mu onu? İşte bu bilmem nerenin barbunyası, bu bilmem nerenin bezelyesi falan diye. Oradaki şeyi nasıl yapıyorsunuz sınıflandırmayı?
Şimdi bunu sadece yetiştiren insan anlar. Yani ben burada ektiğim çeşitleri 3 aşağı 5 yukarı tanırım ama benim burada ektiklerimi götürüp Adana'da da ekseniz orada da olur. Mersin'de de olur. Karadeniz'de de olur. Yöreden yöreye ya lezzeti değişir ya verimlilik artar veya azalır. Hiç olmama ihtimali de var ama çok az. Çok iklim farklılıkları kötüyse mesela olmayabilir. Her ünü her yerde yetişmez. 800 bin metre yükseklikteki bir köyde domates Ağustos'un sonunda belki kızarır ya da kızarmaz. Yani bu tarz şeyler olabilir. Bizim için atalık ve yerel olması her sene ektiğimiz zaman soyunun yürümesi için yeterli. Dünyada sadece bakın Türkiye'de 11.500 çeşit bitkiden bahsediyoruz. Sebze çeşidinin sayısını bilmiyorum bütün dünyada ama bunların hepsinin gen haritası kimde varmış acaba? Hiç çok merak ettim ben de şimdi. Bunların gen haritası ne zaman çıkartılmış? Ne zaman var olmuş? Ben bizim istediğimiz bizim elimizdeki soyu yürüyen çeşitlerin satışının yasaklanmaması. Ya da örneğin çiftçiler ektikleri zaman desteklemeye başvurdukları zaman tohumlarının sertifikalı tohum, yani tabii ki hibrit tohum olduğunu ispatlamak zorundalar. Siz normal atalık tohumdan ekip de gidip destek alamazsınız. Öyle bir şey yok. Yani tohum desteği alamazsınız. Yanlış söylemeyelim şimdi. Tohum desteği alamıyorsunuz. Niçin atalık tohuma da destek verilmiyor? Ben gidip buranın yerel mısırı var mesela, şu anda benim bulunduğum bölgenin çok lezzetli, şahane bir mısırı var. Ama onu ekip de gidip tohum desteklemesine müracaat edemem. Alamam yani.
Kendiniz mali olarak kendiniz destekleyeceksiniz her şeyi.
Evet tabii ki. Tabii ki. Ama niçin hibrite destek veriliyor, bize verilmiyor? Niçin doğal tarımda bakın organik tarım sertifikası var mesela. Doğal tarım sertifikası yok. Niye yok? Çünkü doğal tarımcıya bir şey satma şansımız yok. Doğal tarımcı gübreyi hayvanından sağlıyor ya da çiftliklerden gübre alıyor. Kimyasal gübre para verip, tabii ki diğer gübreye de para veriyoruz ama firmaya para vermiyor. Tohumu satın almıyorsunuz, kendiniz üretiyorsunuz. Ne satacaklar size? Hiçbir şey satamazlar.
Ya orada şimdi tam konuşurken şu dikkatimi çekti. Hayvan yemiyor falan dedik ya. GDO'lu ürün satış ve üretimi yasak dedik konuşurken ilk başta. 28 çeşit mısır, 11 tane de soya çeşidi var. Hani bunlar ithal
Evet.
ediliyor ama yem olarak
Evet.
ithal edilebiliyor. Yani gıdada kullanılamıyor.
Evet.
O yasak. Fakat
Yasak.
hayvanlara yedirdiğimiz bu yemler dolayısıyla zaten biz o yediğimiz etlerden, içtiğimiz sütlerden yine GDO alıyoruz. Onu da bir parantez
Şimdi
açalım mesela.
tavuğun yem rasyonunda mesela soya çok önemli bir protein kaynağı olduğu için var ve mısır da var. Tavukların, Türkiye'de konvansiyonel tavukların herhalde %99'u diye düşünüyorum, bu yemleri yiyorlardır, GDO'lu yemleri.
Evet
Tabii ki normal
zaten.
yemler de, yani piyasadan firma bulabildiği sürece alır, fiyatına bakarak alır. Yerli mal varsa yerli malı da alır. Ama yoksa bulamadığı zaman mecbur, protein kaynağı olmak zorunda çünkü tavuğun yüksek protein ihtiyacı var. Yumurta zaten protein biliyorsunuz. Hep solucan böcek bulup yiyecek hali yok hayvanın dışarıda. Zaten dışarıda gezmiyor tavuklar. Soya yiyor, yumurta yapıyor ya da eti kesiliyor, kesime gidiyor. Onları da biz yiyoruz.
Dolayısıyla dolaylı yoldan zaten almış oluyoruz
Bir
GDO'yu,
şekilde evet,
antibiyotiğini
hayvan
varsa.
yiyor. Hayvanı da biz yiyoruz. Besin zincirinin en üst noktasında biz olduğumuza göre bütün hepsi gelip bizde toplanıyordur. Tabii ki böyle bir şey yok diyorlar. Sağlıklı diyorlar. Ben kesinlikle inanmıyorum. İnanmak zorunda da değilim ve benim kimse doğal yemek isteğimi de engelleme hakkı yok.
Tabii canım.
Bana dayatamazlar, beni mecbur edemezler. Ama ne yapıyorlar? Piyasa aktörlerini mecbur ediyorlar. İnsanlar şimdi yem firmaları, ben yüksek adetli tavuk da besledim. Çok zorlanıyordum yem bulmakta.
Hı
Yemcimi sıkıştırıyorum, diyor ki yok, yem yok.
hı.
Yani yemlik mısır mesela çok az bulamıyor.
Hı.
Yerli mısır bulamıyor. Buldukları da hibrit. Hibrite de razıyız. Onu da bulamıyor yeteri kadar.
Hadi.
İthal mısır kullanmak zorunda GDO'lu. İthal
Aa.
soya kullanmak zorunda GDO'lu. Soya ve mısır Hindistan'dan geliyor. Organik sertifikalı, çok pahalı.
Alamıyorsunuz. O da maliyetleri
Evet.
kurtarmıyor.
Evet.
Aa.
Ondan sonra bir yumurtanın maliyeti bugünkü parayla 4 liraya çıkar belki. 3,5 liraya.
O
O zaman da
yüzden
pahalı diyorlar insanlar.
tabii işte arka tarafını
Neye göre
bilenler
pahalı?
için, evet, arka tarafını bilenler için aslında çok ciddi bir emek var arkada.
Evet.
Mali bir şey
Evet.
var, mali tarafı var.
Kesinlikle.
Yani 1
Kesinlikle. Hem
liraya
fiziksel emek
şu
var,
an.
hem maddi emek var.
Hı.
Ciddi, zor işler yani. Bunlar kolay değil ve bunlar gönül meselesi.
Tabii.
Bunlar öyle
Gönül ve vicdan.
yani, evet, kesinlikle.
Vicdanlı bir
Ama
üreticiye denk gelmek
işte
lazım.
vicdan, bir söz vardı ya, neydi? Cüzdanıyla vicdan arasına sıkışırsa filan
Sıkışan,
diye yani.
evet,
Evet,
çok
işte
insanımız var öyle mecburen.
zor oyunu bozuyor Hülya Hanım. Zor oyunu bozuyor. Ya gerçekten bütün şu anda hani tamam pandemiden dolayı ekonomiler kötü belki ama
Hı.
onun öncesinde de üreticilerin durumları kötü, para kazanamıyorlar insanlar.
Hı.
Şartlar kötü yani, girdiler çok maliyetli.
Değil mi? Mazot var, vergiler var. O kadar çok yük var
Üretenden
ki çiftin
ziyade
üzerinde.
tüccar kazanıyor parayı. Tabii
Hı.
ki tüccara da ihtiyaç var. Buradan gelip kapıdan alacak, götürecek, adam pazara götürüp satacak ama burada bir hakkaniyet olması lazım. Üretenin de en az tüccar kadar kazanması lazım.
Hı.
Belki daha fazla kazanması lazım bence. Ben tüccarlık da yaptım ama ben inanıyorum ki üretici bunun riskine giriyor, meşakkatine katlanıyor, uğraşıyor. Siz inekleriniz var, sütçülük yapıyorsunuz değil mi? 365 gün orada olmak zorundasınız.
Evet,
Ben
bu bir
15 gün
emek.
tatile gideyim, işte 3 gün halama gideyim, 2 gün şuraya, öyle bir şansınız yok.
Yok, evet.
365 gün orada onların başında olmak zorundasınız. Bu bir özveri ve
Evet.
o insanların kesinlikle daha fazla kazanması lazım.
Ama bakıyorsunuz tarlada
Sebzecilik de
1 lira,
çok zor işte.
markette 10 lira.
Evet. Yani şimdi gidip buradan şehirden insanları götürüp seralara sokup bir çalıştırmak lazım. Bakalım çalışabilecekler. O
Mümkün değil.
sıcakta, o kantar içinde insanlar nasıl çalışıyorlar orada? Görmeleri lazım yani. Bir hissetmeleri lazım.
Ispanak ekiyor musunuz bilmiyorum. Mesela ıspanak karda işçi bulamıyorlar çalıştırmak için. Çünkü karda elini toprağın altına sokup ıspanağı karın altından
Evet, çok
çıkartıp
zordur. Evet,
topluyorsun. Eller
kar
oluyor
yağdığı zaman
mosmor.
tabii ki dışarıda. Evet, çok zor.
Bunların hepsi bir
Çok zor.
emek. Bunları hep düşünmek lazım.
Kesinlikle.
Peki şey dediniz ya
Kesinlikle.
organik ve doğal vesaire şeyler. Şimdi ben organik kelimesine inanılmaz bir alerjim var. Ama toplumda da televizyonda ve popüler programlarda hep işte karıştı birbirine. Organik diyen var, biyolojik var, ekolojik var, doğal diyen var. Hepsi birbirine girdi. Markete gittiğimizde de her şeyin üstünde organik yazıyor. Pazarda işte organik yazıyor. Yani tamam yani organik köyde üretilen de sanki biz şehirde Mecidiyeköy'ün tepesinde plazanın üstündekini hani şey diyoruz. Hani normal diyoruz da köyde üretilen organik diyormuşuz gibi bir algı var böyle saçma bir şey. Gerçekten organik gıda var mı? Siz organik üretime inanıyor musunuz?
İnanıyorum tabii ki. Ben 2010 yılında organik sertifikasına müracaat ettim. 2,5 yıl kadar organik sertifikalı üretim yaptım. Sonra üretimden çıktım. Niye çıktım? Tam da demin sizin söylediğiniz gibi bir gün pazara gittim. 2010 yılının parasıyla, bunları söylemekte bir şey görmüyorum, yaklaşık yıllık 3.500 lira ücret ödüyorum sertifika için. Diğer masraflar hariç, diğer masraflar neler? Mühendisin kontrole gidip gelmesi, yol masrafları, ürün numunesi alınırsa analiz masrafları. Bu masraflar hariç yıllık fix bir para vardı,
Ve yılda
3.500
birkaç kez o
TL'si.
kontrole geliyorlar, değil mi? Bir kere değil bildiğim kadarıyla.
Bir minimum kontrol şeyi var. Şu anda kaç adet olmuştur kontrol bilmiyorum ama
Üç
habersiz
diye biliyorum
kontrole
ben.
geliyorlar. Bir de şikayet olursa veya şüphelenilirse, bir sıkıntı olursa onda sınır yok. İstedikleri zaman gelip kontrol edebilirler. Ürün alınıyor, numune, laboratuvar. O zaman bir ürünün analizi 50 euro civarındaydı. Tek bir ürünün. Yani 10 ürün yetiştirdiğinizi düşünün. Çok büyük paralar, maliyetler bunlar. Sen pazarına gittim. Sonuçta ben bir yetiştiriciyim ama her şeyi insanın yetiştirme şansı yok. Ben de gidip pazardan alışveriş ediyorum.
Tabii.
Kafama takıldı. Şimdi domatese bakıyorum tezgahta. Organik domates. Kabak, organik kabak. Patlıcan, organik patlıcan. Kestane, organik kestane. Her şeye yazmışlar ama. İnanılmaz. Pazarın ortasından şeyi aradım. Kontrol mühendisimi aradım. Kulakları çınlasın. Çok iyi bir insan Namık Bey. Çok yardımcı oldu bana işe girerken. Dedim ki Namık Bey, burada dedim herkes organik yazmış. Dedi ki organik pazarda mısın? Sertifikaları var mı dedi. Dedim ki sertifika olmasını bırak. Bu adamların sertifika kelimesinin ne olduğundan haberleri yok.
Semt pazarı yani.
Sertifika sordum hakikaten var mı sertifikanız? Abi o ne dediler yani ne işe yarıyor sertifika? Dedim
Eyvah.
tamam siz. Dedim bak organik yazmışsınız dedim bu yanlış. Hatta bir yerde gördüm organik iyi tarım domatesi demiş. Organik başka bir şey, iyi tarım başka bir şey. Dedim ki bak bunların ikisi aynı. Biri bir araba markası, biri bir araba markası. Dedi ki abi hangisi iyi? Dedim organik daha iyi. Gözümün önünde kaleme aldı. İyi tarımı sildi.
Çizdi.
Organik etiketini. Ve gözümün önünde oldu bu ya.
Ya o kadar bilinçsiz ki. Ya ben simitçi
Kesinlikle.
gördüm. Kağıda şey de yazmış. Organik simit yola yapıştırmış. Ben böyle durdum, yüzüne baktım. Organik işte alsana diyor. Bir de böyle kızıyor da yani almadığım için.
İşte bunları söyledim mühendise. Dedi ki o zamanki parayla kaç paraydı? 30 bin lira civarında bir cezası var dedi. Sertifikasız organik ürün satmanın. Yani organik diyorsanız, sertifikayı ibraz edemiyorsanız
Evet.
gelip size o kadar. Dedim ki peki bunlar nasıl satıyor? Dedi ki denetim dedi yeterli değil. Yetişilemiyor her yere. O yüzden bu insanlar bunu satıyorlar. O günü ben orada pazarda karar verdim. Organik sertifika sürecinden çıktım. Çok ısrar etti bana çıkma diye ama ben dilekçemi yazdım bıraktım. Zaten bir de şu vardı kafama çok takılıyordu. Ben hibrit tohum hiç kullanmadım hayatımda. Ve organikte hibrit serbest. Organikte
Evet.
hibrit
Evet.
serbest çünkü organik 150 milyar dolar civarındaydı galiba en son dünya pazarı. Türkiye'de çok düşük. Kişi başı 1 dolar organik harcaması Türkiye'de.
Almanya'da 100 dolar, Türkiye'de 1 dolar mesela organik
Evet.
harcama.
Çok düşük. İnsanların tabii ki bu ekonomiyle
Tabii.
ve bilinçle de alakalı.
Tabii.
Sadece ekonomi de değil. Parası olan birçok insanla gidip organik pazardan almaz.
Evet,
Bir
evet.
paket sigaraya 15-20 lira verir ama gidip oradan 10 liraya domates almaz. Gider 2 liraya alır domatesi.
Tabii.
Oradan hepsini yer, zehirleri yer.
Evet.
Maalesef ülke böyle. Ben o şekilde organik sistemden çıktım. Organik sistemin tabii ki kesinlikle organik sistemi kötülemiyorum. Organik sistem çok mükemmel bir sistem. Sertifikasyon süreci var çünkü. Şimdi ben doğal tarım yapıyorum şu anda ama lafla peynir gemisi yürümez. Benden beni tanıyanlar alışveriş ediyorlar. Ben insanlara doğal tarım yapıyorum diyorum. Bunu nasıl ispat edeceğim? Şansım yok. Çünkü
Güvenle
böyle bir
giden
mekanizma
bir
yok.
şey olmak
Özel
zorunda o zaman.
şirketler var birkaç tane. Onlar da kendi istedikleri şekilde üretenlere sertifika veriyorlar. Ama organik tarımda gidip istediğiniz şirkete müracaat edip organik sisteminizi ispatlayıp prosedürü yapıp bütün her şeyinizi tamam edip alabiliyorsunuz. Ama o özel şirketlerde işte şunlara diyor yaparsan biz buna ait sertifika veriyoruz. Yani doğal tarımın sertifikası yok. O yüzden organik şu anda halen bir rakibi yok benim gözümde. Ha sistem yanlış mı? Bence yanlış. Hibrit bir kere serbest olduğu sürece ben hiçbir zaman organik tarımdan yana olmayacağım. Organik tarım artık endüstriyelleşti.
Öyle
İlk ben başladığım
düşünüyorum
zamanlar bu kadar değildi.
ben de.
Çünkü aile tarımından çıktı artık. Gidiyorsunuz adam yüzlerce dönüm yerde organik sertifikayı almış. Yani şöyle yapmış. Konvansiyonel girdileri çıkartmış, organik girdileri koymuş. O olmuş organik tarım. Organik tarımın mantığı bu değildi.
İlk
Organik
başlarken
tarım
böyle değildi, evet.
sağlıklı, doğal, çevreye saygılı, yarını düşünen. Biz şimdi şu anda evlatlarımızın geleceğinden yiyoruz. Bütün dünyaca yani. İleriki zamanları yiyoruz. Bu bir
Öyle.
gün bitecek bir yerde.
Evet.
Dünyadaki toprağın bile 60 yıllık ömrü kaldığı söyleniyor biliyor musunuz? Bunu duydunuz mu hiç?
Yok,
60 yıllık
duymadım.
toprağımız kaldığı söyleniyor.
Yani
60 yıl.
Hollanda'nın gitgide küçüldüğü
Toprağımız
vesaire.
ölü çünkü. Niye o teknikleri geliştiriyorlar? İşte toprak bitmek üzere. 60 yıl. Çok kısa bir süre ya 60 yıl. Zaten bir kere petrol sistemi çökerse tarım sistemi de çökecek.
Tabii. Mazot bir kere işte lazım yani
Kesinlikle.
toprağa sürmek
Zaten
için
şu anda
vesaire.
biz önceden güneş yiyorduk. Güneş tarımı yapılıyordu. Çünkü her şey güneşe bağlı. Bitki fotosentez yapıyor. Güneşin enerjisini organik enerjiye çeviriyor. Biz onu yiyoruz. Şu anda petrol yiyoruz biz.
Doğru.
Kilometrelerce, 1000 kilometreden domates geliyor İstanbul'a.
Evet.
3000-5000 kilometreden buğday geliyor. Rusya'dan buğday geliyor. Binlerce kilometreden ürünler geliyor. Bunlar gelmediği zaman ne olacak? Ne yapacağız?
Tabii.
Sistem de çökmüşse eğer çok karanlık bir gelecek inşallah olmaz da ben olacağını yani çok da düşünmüyorum. Bir çare bulacağını ümit ediyorum ama öyle bir çare bulunana kadar elimizde bunları yapacak ne tohum kalacak ne toprak kalacak.
Evet, kaynağı tüketmiş olacağız zaten. Elimizde bir şey
Evet
kalmamış
kesinlikle
olacak.
ha. Gene organikten nereye geldik? Organiğe karşı değilim ama şu anki haline karşıyım. Ben girdiğim zaman organikte kullanılan sertifikalı kimyasalların sayısı çok azdı. Şimdi inanılmaz artmış bir şekilde. Normal bir konvansiyonelde kullanılan ilacı seyrelterek organikte de kullandırıyorlar. Biz doğal tarımda ilaç ne kullanıyoruz? Sarımsak kullanıyoruz. Sirke kullanıyoruz. Bunları çok kısıtlı nem ağacının, tespih ağacının yağını kullanıyoruz. Bir bakteri çeşidi var, Bacillus thuringiensis, onu kullanıyoruz mesela. Bizim ilaçlarımız bunlar.
Aslında
Ama diğer
geleneksel
kimyasal
yöntemler.
ilaçlarla sınırı yok.
Yani yüzyıllardır
Kesinlikle.
kullanılan, bilinen, değil mi? Atalarımızın
Bir de şu var,
kullandığı
bakın,
doğal
eğer
yollar.
toprak sağlıklıysa, zaten önce toprak sağlığı, toprak sağlıklıysa bitki sağlıklı oluyor. Bitki sağlıklı olunca zaten çok fazla ilaca ihtiyaç kalmıyor. Şimdi insanda da aynı, şöyle düşünelim. Bağışıklık sistemi sizin çok iyi, benim çok düşük. Aynı trene biniyoruz, aynı vagondayız. Grip mikrobu var. İkimize de bulaşıyor. Sizin bağışıklık süper. Siz devam ediyorsunuz, hiçbir şey yok. Ben yatağa düşüyorum. Bitkide de aynı şekilde. Bitkinin bağışıklık sistemi de topraktan başlıyor. Topraktan kuvvetli besini alamazsa bitkinin bağışıklık sistemi bozuk. Böcek de zaten bağışıklık sistemi bozuk olan bitkiye gelir. Onların görevi o. Yani onun soyu yürümesin diye onu yok edecek.
Eyvah,
O çünkü zayıf, onun tohumu yürümemesi gerekiyor.
nasıl
Doğanın böyle bir
muhteşem
sistemi,
bir
doğal
ekos.
seleksiyon işte, yani evrim devam ediyor aslında. Şimdi evrime inanmayanlar da var ama evrim devam ediyor. Halihazırda devam ediyor. Hasta insanlar, genç insanlar, yani ölmesin kimse ama niye ölüyorlar? Genlerinde sıkıntı var. Tamam, insanlar yaşatılıyor şu anda da. Bakın bitkilerde de aynı şekilde. Hastalık direkt gidip zayıf bitkiyi vurur önce. Ve monokültür. Bir tarlaya 100 dönüm tek bir çeşidi ektiyseniz, o çeşide bir böcek dadanırsa
Bütün hepsine.
küllüm o hepsi gider. Ama siz o tarlada 15 çeşit ekili ise bir çeşidiniz gider, 14 çeşitle hem hayatınızı idame ettirirsiniz, hem yersiniz, hem satarsınız. İşte gene biyoçeşitliliğe geliyoruz. Hibritten dolayı, GDO'dan dolayı bize dayatıyorlar. Adam oturmuş Amerika'da 7 çeşit pirinç geliştirmiş. Asya'da 140-150 bin çeşit pirinç var. Diyor ki onları kullanmayın, bunu kullan. Ya buna kim inanır ya? Bunu kim inanabilir? Yani hangi akıllı buna inanabilir? Diyor ki bizim yaptıklarımız sizin için iyidir. Hindistan'da tsunami oluyor. Tsunami biliyorsunuz, deniz basıyor ve kilometrelerce girmiş deniz içeriye. Bütün topraklar tuzlanmış. Adamların temel, bizim nasıl buğday, onların da pirinç. Tuzlu toprakta yetiştiremiyorlar. Bitmişler adamlar. Vandana Shiva'yı duymuşsunuzdur. Nadvanya, Vandana Shiva aktivist, fizik profesör herhalde. Profesör ol, doktor olduğunu biliyorum da kesin. Bu işlere kafayı takmış bir hanımefendi, Hindistanlı, Hintli. Orada da bir dernekleri var. Tuza dayanıklı pirinç çeşidini gönderiyorlar buraya. Binlerce çeşit var
Tabii
Hindistan'da
tabii
pirinç.
tabii.
Düşünsene,
Onlar çok
Hindistan zaten
tüketiyor.
Hıfta kadar bir... Evet,
Çin'de,
insanlar o
Hindistan'da.
şekilde ayakta kalmış. Tekrar dönmüşler. Şimdi Amerika'da geliştirmiş 7 çeşit pirincin hiçbiri orada yetişmez. Doğal çeşitlerinde kaybolduğunu düşünün. Ne yapacağız? Öyle kafamıza sıkalım daha iyi.
O yüzden
Evet, açlıktan
diyoruz ya çok
öleceğimize.
kıymetli.
Bakın, GDO yüzünden sadece Hindistan'da 150 bin çiftçinin intihar ettiği söyleniyor. Borç batağından dolayı. Direkt GDO'nun yüzünden değil. Adam o ürünü alıyor, ekiyor. O sene bir kuraklık oluyor. GDO'dan tohum da alamıyor zaten. Tohum gitti.
İflas etti.
Borcu var. Tarla ipotek. 5 tane, 6 tane, 7 tane çocuğu var. Hindistan'da da bizim gibi aileler büyük. Tarım ilacı içerek 150 bin çiftçi intihar etmiş Hindistan'da bugüne kadar.
Çok
Sırf bu
acı.
borç batağına girdiklerinden dolayı.
Yine
Çok acı bir
şeye
şey ama.
geliyoruz. Yani insanları besleyen insanlar kendileri beslenemiyorlara geliyoruz yani.
Evet.
Yine
Evet,
aynı
açlar
şey.
insanlar, çiftçiler açlar. Bütün dünyada böyle. Çok kötü yani.
Çok ciddi bir ekosistem var zaten. Onun şeyini altından kalkamıyoruz. Peki şeye gelmek istiyorum. Pandemiden sonra dikkat etmişsinizdir mutlaka. Herkes böyle balkonunda fide yetiştirmeye başladı. Değil mi? Domatesini, biberini falan, maydanozunu yetiştirenler var. Çünkü hani olabildiğince markete az gitmeye çalıştık. İşte elimiz, hani başkasının elinin değmediği şeyi almaya çalıştık falan ama. Zaten bu dünyada çok yaygın bir şeydi. Yani plazaların üstünde işte yeşil binalar deniyor bunlara. Plazaların üstünde, üniversitelerin kampüslerinde, binaların üstünde zaten böyle bahçecilik yapılıyordu. Kent bahçeciliği ya da işte balkon bahçeciliği deniyordu. Türkiye'de nasıl durum? İlgi var mı?
Şimdi pandemiden başlayalım hemen. Ben 2010'dan beri yapıyorum bu işi. Evveliyatı da var da 2010'dan beri ciddi olarak uğraşıyorum. Belli bir de bir çevrem oluştu. Şimdi pandemi başladı. Bütün insanların tabii huyları değişti herkesin. Herkes sabahlara kadar oturuyor.
Tabii.
Gece saat 4'te bana mesaj geliyor.
Aha. Ne diye?
İşte elinde şu tohum var mı?
Ha.
Pide var mı? Şunu
Ekeceğim.
şuraya eksek olur mu? İnsanların saat mevhumu da kalmadı
Tabii
ya.
tabii
Yani
oturuyor herkes
ilgi
oturdu.
acayip arttı bu işe. İlgi kesinlikle çok fazla arttı. Benim temennim inşallah devam eder. Çünkü biliyorsunuz biz zora girdiği zaman bir şeye saldırırız, sarılırız. Olayı görünce hemencik unutuveririz. İnşallah unutmayız. Tohumumuza ve toprağımıza sahip çıkarız. Balkon bahçesi kesinlikle ufak da olsa bir bahçesi bir yeri olmayanlar balkonda kıvırcık yetiştirebilirler, roka yetiştirebilirler, taze soğan yetiştirebilirler, minik domateslerden yetiştirebilirler, salatalık yetiştirebilirler. Yani en azından çocukları neyin nerede olduğunu görmesi için küçük bir balkonda küçük bir bahçe yapabilirler kendilerine. Herkese tavsiye ediyorum. Bana hesabımdan ulaşan herkese de yardım ederim bu konuda. Ve çok kolay bu işler. Gözlerinde büyütmesinler ama balkonda, terasta benim arkadaşım İstanbul'un göbeğinde terasta ne domatesler yetişti, ne
Şahane.
domatesler ve tohum gönderiyor.
Aa,
Bizim
ne güzel.
tohumumuza.
Ne
Evet,
güzel.
İstanbul merkezinde
Biz
yapıyor
de
insanlar.
alalım. Biz de alalım,
Evet.
yetiştirelim balkonumuzda,
Kesinlikle.
bahçemizde. Peki şey de
Evet.
merak ediyorum. Şimdi pek çok kurumsal şirkette çalışan pandemi sürecinde bir hayatını değerlendirdi. Çoğu kişi yaşamına dair çok radikal kararlar aldı. Şehri bıraktı, köye yerleşti falan, böyle çok ciddi kararlar bunlar tabii. Bir hayat değişikliği vesaire. Köye yerleşip tarım yapmak istiyorum diyen herkese tarım yapmayı öneriyor musunuz? Yapmak isteyenler de nereden başlasınlar? Ne öneriyorsunuz?
Tarım bir kere öncelikle herkesin yapabileceği bir şey değil. Tamam, kırsalda yaşamak, böyle pastoral manzaralar falan bunlar çok güzel ama bu gerçekten herkesin, ben çok duydum gidip de geri dönen.
Ben de.
Bakın şu anda
Zor geliyor.
sizinle bir saat oldu mu sohbetimiz başladı.
Neredeyse.
Sobaya hiçbir şey atamadım, üşüyorum şu anda.
Eyvah, evet. Sürekli.
Şimdi evde kaloriferin rahatlığına alışmış oturan insanlar burada sobanın pisliğiyle, külüyle yani birçok şeyden uzak. Bunu herkes yapamaz. Tamam, çok yapabilen insanlar da var. Herkes çiftçi olması gerekmiyor. Herkes tarım yapması gerekmiyor. Doğaya saygılı olsun insanlar ve ne isteyeceklerini bilsinler. Ben herkese öncelikle bunu öneriyorum. Lütfen ne yediğinizin farkında olun. En büyük güç tüketicinin gücü. Biz istersek onu yapmak zorundalar. Ama siz bir şey bilmiyorsanız önünüze ne konuyorsa onu yersiniz. Ama siz talep ederseniz onlar da ona göre kendini geliştirmek zorunda, sizin istediğinizi yapmak zorundalar. Çiftçi olamasalar bile, kırsala gidemeseler bile lütfen bu doğal atalık tohumların, bizim toprağımızın, ki biz mükemmel bir coğrafyada yaşıyoruz. Her şey var bizim ülkemizde.
Dört
Gerçekten
mevsim.
ben işim gereği birçok ülkeye gittim, özellikle Avrupa'da. Gerçekten yok Türkiye gibi bir yer. Hakikaten yok. Yani ben Türk olduğum için söylemiyorum. Gerçekten yok. Yani bunların farkına varsın insanlar. Tabii ki ucundan kenarından 100 metrekare, 50 metrekare de olsa bir bahçe yapabilirler. Zevkli işler, güzel işler. İnsanın kendi yetiştirdiğinin dalından koparıp yemesi kadar güzel bir şey yok. Ben birçok insanın buna başlamasına vesile oldum ve onların o gözlerindeki şeyi bir görseniz, ışıltıyı, o
Evet.
ürünleri aldığı zaman, o paylaştıkları zaman, bırakın ürünü. İnsanlar tohumu ekiyorlar. O küçücük yeşillikler çıktığı zaman bile çok seviniyor insanlar.
Öyle.
Yani
Bir
lütfen kendilerini bu yönde geliştirsinler. Herkes çiftçi olamaz. Belki hayvancılığa yatkındır. Alsın 10 tane keçi baksın. 10 tane koyun alsın veya 2 tane inek alsın.
Benim çocukluğum İstanbul'da bir apartman bahçesinde geçti ama çoğu babaannemin hani diktiği meyve ağaçları, 17 tane meyve ağacı vardı mesela. O yüzden ben
Ne güzel.
dalından meyvenin nasıl kopartılıp yenilebileceğini şehirde
Evet,
öğrenen şanslı
şanslı
çocuklardınız.
çocukmuşsunuz. Evet.
Sonradan tabii ki hani köy kasabada dolaştık tüm Türkiye'yi, hani öyle de çok yeme şansım oldu ama ben de şimdi o kültürü devam ettirmeye çalışıyorum. Son sorum,
Bakın
son böyle bir
İstanbul'u, tamam, hemen araya bir gireyim.
tamam.
İstanbul'u biliyorsunuz. Ben Vatan Caddesi'nde bostanların olduğu zamanı hatırlıyorum.
Öyleymiş. Öyleymiş,
Evet, insanlar
evet.
orada çapa yapıyordular, hatırlıyorum ben. Gözümle gördüm, ben 50 yaşındayım. Hani 75 yaşında da değilim yani. Çok yakın bir gelecek bu.
Bizde Bostancı'da mesela, hani burası zaten bostanlıkmış mesela. Hani
Evet, Bostancı'da,
bostanlarda
evet, çok
çiftlerin
meşhur,
arasına
evet.
atlayıp adalara, işte vapura binip adaya gidermişiz
Evet,
falan, öyle
evet,
anlatıyorlar.
evet.
Tabii buralarda şimdi artık hani değişti vesaire. Peki son sorum, toparlarsak eğer, son böyle bir 5 dakikamız falan var. Şey merak ediyorum, tarımın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Gençlerin tarıma ilgisi nasıl? Atalık tohumları sadece böyle biz yaştakiler mi gelip sizden alıyorlar? Gençler de ilgi gösteriyor mu? Tarım Bakanlığı'nın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Çok az vaktimiz kaldı ama böyle kısacık bir özetle geçersek
Tamam. Öncelikle hemen gençler çok ilgili.
oraya.
İlkokul çocuklarından bile bu işe ilgili olanlar var. Bu benim çok hoşuma
Şahane.
gidiyor. Ben birkaç okula davet ettiler beni. Pandemiden önce gidiyordum ne güzel. Çocuklarla sohbet ediyordum.
Aha.
Çok gerçekten ilgililer, dinliyorlar. Tohum isteyenler oldu benden. Onlara tohum verdim. Sonra dönüşler oldu. İşte gördüm ekmişler bahçelerinde falan. Hani çok da bir şey almasına gerek yok. O bilinç var ya, o
Onu
yetiyor bana.
görmesi
Onu görmek
aynen.
zaten evet yetiyor. Çok güzel ama tabii ki yeterli mi? Değil. Neden? Ama işte hayat şartları çok sıkıştırıyor insanı. İnsanlar bu 9-5 jeneresinde ya, bu çok zor, çok kötü bir şey. Yani hiçbir şeye vakit kalmıyor. Faturalar var ödenecek, bir şeyler yapmak zorundasınız. Gelecek kaygısı var, çalışmak zorundasınız. Ama bir yandan da bir köşeden de bunları çocuklara empoze etmek lazım, anlatmak lazım. Ben elimden geldiğince yapıyorum. Çocuk bulduğum zaman hiç kaçırmam. Birkaç kez ilkokula gittim, birkaç liseye gittim. Çocuklarla sohbet ettik, anlattım onlara. Bütün yaş grubundan var ilgili. Köylerde dersek, köylerde gençler bir an evvel köyden kaçmaya bakıyorlar.
Evet, tam
Çünkü
tersi.
köyde geçinme şansı yok, şartlar kötü. Köylülere de kentlerdeki rahatlığı biraz götürmek devletin görevi. O insanlar orada rahat etmeli. Sağlık hizmetine ulaşsın, elektriğinde, suyunda sıkıntı olmasın. Ben İstanbul'a 70 kilometre mesafedeyim. İstanbul'un göbeği sayılır artık burası. 70 kilometre nedir İstanbul için? Burada bile elektrik kesiliyor hala.
Silivri'de,
Burada bile sıkıntılar var.
Silivri'de,
Köylerde 50 yaşın altı insan kalmadığını söylüyor.
evet. Öyle,
Bir kadim bir çiftçilik bilgisi var. O insanlar onu aktaramayacağı için bitecek, ölecek.
pandemi döneminde de hep
Devlet ne
yaşlılar vefat
yaptığına
etti.
gelirsek, devletin ne yaptığını açıkçası ben direkt çok etkili bu son zamanda kuruldu bu doğal tohumlarla ilgili bir şey ama gerçekten bilmiyorum neler yaptıklarını. Yetersiz ama inşallah bir el atan devlet büyüğümüz olur bu işe.
Çok organize ve bütünleşik bir şekilde hareket etmek gerekiyor.
Kesinlikle.
Cenk Bey, peki size ulaşmak isteyenler, şimdi bu podcast'i dinleyenler nereden ulaşsınlar? Instagram'dan mı?
Bana
Mail
sosyal
adresinde?
medyadan Cenk Barer olarak ulaşabilirler ve Bostan İstanbul benim markam, tescilli. Bostan İstanbul blogum var, web sayfam var. Bostan İstanbul var Instagram'da, Bostan İstanbul var Facebook'ta.
Peki.
Buralardan bana ulaşabilirler.
Çok güzel, çok verimli, çok kıymetli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum bütün dinleyenler adına size. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
İyi ki konuk oldunuz. Nice programları diyelim. Yine böyle konuşalım. Tohumu konuşalım, tarımı konuşalım inşallah.
Evet, ben bu
Tarımın
konuyu
geleceğini.
konuşmaktan bıkmam.
Evet, ne güzel. Ben sizi bulmuşken o zaman sorularımı sorarım. Bir sürü soracak soru var daha.
Başım üstüne, bekliyorum her
Tamam.
zaman.
Çok teşekkürler.